Ayrım 17.
Sayfa 223. Hadi lan diyor. Lacı takımlar içinde her neviden coşkusunu gravatıyla boğan bir süre ensesi kalın dallamaya, mesela balık ayhanın tırnağını bile değişmem, ne olacak diyor. Üstelik bunları en kaliteli olma iddiasını elden bırakmayan bir gazetedeki köşesinden diyor. Romanları savunuyor. Kendilerini iplemeyen bir dünyaya pamuk ipliği kadar müdanaları olmazdan tutun, orospuluktan, puşluktan, torbacılıktan bahsedildiğinde aklınıza ilk onlar geliyora kadar bir dizi küfürle. Aklınıza turp suyu sıkayım diyor. Dolap dereyi sosyalleştirdiler. Sulu kulede devriyeleri kapattılar. Selamsızı yıktılar. İyi bok yediler. Meğer savaş ayın süt annesi çingeneymiş. Bütün öfkesi bundan. Selamsızın yıkılmasına kızıyor. Evi yıkılan herkes mağdur durumundadır. Savaş ayın onlara arka çıkması son derece haklı gerekçelere dayandırılabilir. Ama bunca küfür şart mı? Üstelik savaş ayı okuyanlar yalnız romanlar değil ki. Cici beyler, şık hanımlar mı da katakoftici romanlar mı diye soruyor ya, onu savaş ay yapanlar katakoftici olmakta suçladığı o cici beylerle şık hanımlar, romanlar değil. Yeni Yüzyıl 14 Eylül 1996. Cici beylerle şık hanımları, hadi onların dilinde söyleyelim, muhallebi çocuğu görenler yaygınlaştırıyorlar argoyu ve kötü yapıyorlar, çok kötü yapıyorlar. Şöyle falan olmak. Gençlerin nasıl konuştuğu beni çok ilgilendiriyor. Hem yazar olarak hem öğretmen olarak. Bir dil bilinci kazandırabiliyor muyuz onlara? Okuduklarının, izlediklerinin ve asıl önemlisi eğitimlerinin içerdiği onca yanlışa karşın, doğru düşünmeyi ve düşündüğünü doğru sözcüklerle aktarma becerisini bize rağmen edinebiliyorlar mı? Gözlediğim kadarıyla sözcüğün Türkçesini aramak, bulmak ve kullanmak için, örneğin bizim kuşaktakilerin gösterdiği çaba pek yok onlarda. Ders kitaplarının dayattığı eski sözcükler var, bunların yerine her yeni kuşağın Türkçesini bulup koymasını beklemek zaten haksızlık olur. Besbelli onlar da bıkmışlar aramaktan. Devrim yerine inkılap sözcüğünün neredeyse yasa zoruyla kullandırılması gibi, çoktan beri Türkçelerde olan sözcükler eski karşılıklarıyla öğretiliyor hala. Onlar da nesil, kanun, harp, riya, mazeret, muaşeret gibi sözcükleri kullanmakta bir sakınca ya da mahsur görmüyorlar. Bariz sözcüğü nereden takılmışsa dillerine bunu kullanıyorlar. Üstelik bariz belli biçiminde yanlış kullanıyorlar. Bir sual yöneltmek istiyorum ya da size bir misal vermek istiyorum biçiminde bir sözü 18-20 yaşlarında bir gencin ağzından duymak da insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Kullanımı giderek yaygınlaşan yabancı sözcükler içinde bir özenme duygusu içine sokuluyor gençler. Yes, evet'in yerini almak üzere. Okay, all right, sıradanlaştı. Bye yetmiyor, choose'la, choose'le vedalaşıyorlar artık. Yine yabancı özentisiyle olsa gerek, her tümceden değil, her sözcük öbeğinden sonra tamam mı diye kendilerini onaylatma gereği duyuyorlar. Süper bir müzik, tamam mı? Adam parçaya bir girdi, tamam mı? Yıkılıyor her taraf, tamam mı? Ve argo, hatta küfür. Medyadan da bol bol duydukları örnekleri büyüdüklerinin kanıtı olarak bolca kullanıyorlar. Buna örnek vermeyeceğim. Türkçe konusunda titizlik gösterenler de yeni sözcüklerin bir bölümünü yanlış kullanıyor. Yaşam yerine yaşanta demek gibi. İnsanların bana olan saygınlıkları ne ölçüde devam eder bilmiyorum demek gibi. Bir de moda söyleyişler var. Ben bunu çok yakın bir zamandır kişisel olarak yaşıyorum diyor bir genç örneğin. Çok yakın bir zamanda demek istiyorsa yaşadım demeli. Hala yaşıyorsa çok uzun bir zamandır demesi gerektiği gibi. Kişisel olarak yaşamak da ben şahsen İstanbul'da doğdum demek gibi, Karacabeyliyim ben kendim demek gibi azıcık gülünç kaçıyor. Güzellik kraliçesi seçilmiş genç kızla söyleşi yapılıyor. Tansu Çiller'in yerinde olmak ister miydin? Yerinde tabii ki de olmak isterdim. Bu bir yanıt değil, geveleme. Nereden çıkardın diyeceksiniz. Yerinde sözcüğünün gereksiz ve anlamsız vurgulanmasından bir, tabii ki de biçimindeki doldurma sözden iki. Belki de aynı genç kızdır. Kraliçe olmak nasıl bir duygu diye sorulduğunda çok güzeldi dedikten sonra hemen sende bir söyleme geçiyor. Çünkü sen oraya zaten kazanmak için gitmişsin diye devam ediyor. Sen? Kim o sen? Genç sunucuların izleyicilerden kocaman alkış istediğine çok tanık olmuşsunuzdur. Bu somut büyüklükler için kullandığınız kocaman sözcüğü bir bakıyorsunuz iyi dilekleri sunmak için kullanılıyor. Kendinize kocaman iyi bakın. Artı sözcüğü de moda söyleyişlerden biri. Matematik terimi olmaktan çıktı. Orada kalmak size mesleki açıdan ne tür artılar getirdi biçiminde, sunucuların diline girdi, öğrenci gençliğin dilinde de dahası fazlası üstelik anlamında kullanılarak hızla yaygınlaşıyor. Şu konuşma kalıbı hiç kimsenin yabancısı değil. Gerçekten çok güzel artı. Başka kalıplar da var. Çünkü neden diyeceksiniz gibi. Ya çünkü ya neden derseniz. İkisi birden olur mu? Gençlerle yapılan bir söyleşide acaba soruyorum size köylere kütüphane kurmak çok mu zordu diye soruyordu bir genç. Bizi niye iyi yetiştirmediniz biçiminde çok anlamlı bir soru bu. Üstelik hem acaba hem soruyorum sizenin birlikte kullanılmasıyla suçlamanın ne kadar yerinde olduğunu gösteren bir kanıttı. Gençlerin anlatabilmek için ne sıkıntılar çektiğini görmek içimi acıtıyor. Eğer şayet diye söze başlayan bir gencin anlatma sıkıntısı yok mu? Fakat ama yani diye kıvranan bir gencin. Özellikle şu yani sözcüğü. Her kullanımda bilin ki konuşan meramını anlatabilmek için kıvranıyor, yardım istiyor. Yani deyip dile getiremediği o şeyin varsa bir adı onu bulmaya çalışıyor. Rahat konuşuyor görünenlerden bir bölümünün ses taklitlerine ne kadar çok yer verdiği de gözümden kaçmıyor. Harş diye dikildim önüne, şılak diye attım kağıtları. Bu anlatamamak yüzünden bir moda daha hızlı yaygınlaşmaktı. Şaşkınlığını, sevincini, mutluluğunu, kısaca duygularını anlatmaya çalışan genç, yüzünü gerekiyorsa bedenini o duygunun anlatımına sokup bir çeşit pandomim yapıyor. Ben böyle falan oldum. Gençlerimize ana dillerini ustaca kullanmayı öğretemezken onlardaki gizli tiyatro yeteneğini mi ortaya çıkarıyoruz acaba? Yoksa sanatçı mısınız? Sanat Türkçe bir sözcük değil Arapça. Kökü yaratma, yaratıcılık anlamına gelen S-U kesme işareti ne? Türkçede de böyle algılanırdı uzun yıllardır. Ancak son zamanlarda sözcüğün genel kullanımında bir çözülme, bir yozlaşma oldu. Artık halkımız sanat ve sanatçı deyince şair, yazar, ressam ve müzikçiden önce başkalarını anımsıyor. 8-10 yıl oluyor gazetede tam da sanat haberlerine ayrılan küçüklükteki bir haberin başlığı belediyenin sanata ve sanatçılara önem vereceğini, ilgi göstereceğine ilişkindi. İzmir'deydim o zamanlar. Belediye başkanı da şimdiki başkandı. Sanata, sanatçılara ilgi sözü ilgimi çekmiş olmalı, haberi okudum. İzmir fuarına gelen sanatçılara gösterilmesi öngörülen bir ilgiden söz ediyordu. Şarkıcılara, dansözlere falan. Bu inanılmaz bilgisizliğimin anısını o haberi kesip sakladım, hala bir yerlerde durur. Meğer bu başlangıçmış. Şimdilerde sanat deyince neredeyse yalnızca onlar anlaşılıyor. Yanılıp sanatçıyım deseniz, nerede çalıp söylüyorsunuz gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Adını az sonra söyleyeceğim biri televizyonda kendisiyle yapılan bir söyleşide bir soru sorduktan sonra duraksıyor, daha kapsamlı, daha geniş olsun diye ikinci sorusunu şöyle soruyor. Önce sanat nasıl algılanıyor? Bilin bakalım bu kişinin ilk sorusu nedir? Sanattan önce politikadan mı söz etmiştir, müzikten mi, edebiyattan mı? Bilmeniz olanaksız. Konuşan kişi Sibel Gökçe, hani şu 0900'lü hattının reklamlarında şuh pozlar veren hatun. Sorusunun tamamı da şu, dansözlük mesleği nasıl algılanıyor? Önce sanat nasıl algılanıyor? Sanatla ilgili ahkam kesmek Sibel Gökçe'ye mi kalmış diye düşünmeyin. Kadın en değerli mesleklerden birinin sahibi ve sanatını icra ediyor. Gökçe açısından hiçbir sorun yok. Sorun sanat deyince dansözlüğün anlaşılmasının neden olanlarla aramızdaki sorun. Bunları yeniden düşünmeme yol açan ise geçenlerde TYS, Türkiye Yazarlar Sendikası adına bir kültür protokolü imzaladığımız Abhaz yılları oldu. Yoksa sanatı, kültürü, edebiyatı çoktan sahiplerine bırakmış, bu yeni duruma alışmış olarak mutlu ve huzurluydum. Abhazya Yazarlar Birliği Başkanı Alexey Goguya şöyle bir laf etmeseydi huzurlu yaşayıp gidecektim. Bildiğiniz gibi bir savaştan yeni çıktık dedi Goguya. Ülkemizin kültürel ve sanatsal yapılanması için şimdi edebiyatı öncelik tanımak zorundayız. Kültürel ve sanatsal yapılanma edebiyatı öncelik tanımı kulağıma pek yadırgatıcı geldi. Öyle ya, istikrar paketi, trend, kredi faizleri değil de kültür, sanat ve edebiyat. Tıpkı bizdeki gibi diyor musunuz siz de? Örneğin şu kültür protokolünün imza töreni için gazetelere ve televizyonlara haber verilmesine rağmen pek kimsenin gelmemesi gibi, imza töreninin basın bildirisi haline getirilmesinden sonra bile rağbet görmemesi, dünyadan daha büyük bir hızla küreselleşen Türkiye'mizde içinde kadın, kan ve paranın yer almadığı bir olayın haber değeri taşımaması gibi. Abhazyalılar benim için ilginçti. Çevreleri yapan sakallı, şapkalı genç, Sezai Babakuş, Cumhurbaşkanı danışmanıymış. Yazarlar Birliği temsilcilerinden Genadi Alamiya parlamenterdi. Önce şair, sonra parlamenter diye titizlikle açıkladılar. Bu hem şairlik parlamenterlikten önce gelir anlamındaydı, hem de şair olarak parlamenter oldu demekti. Bir zamanlar bizde de şair ve yazarlar parlamentoya girebilir, düşünceleri alınır, politikalar onların görüşleri doğrultusunda oluşturulur muydu, yoksa hep DGM önlerinde, savcı karşısında, görüş günlerinde mi görürdük şair ve yazarlarımızı? Türk edebiyatından Nazım Hikmet, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal'i çok iyi tanıyorlar. Özellikle Nazım Hikmet'in kendi ülkelerine sık sık gelip gitmiş olmasından, çok beğenilen ve dillerden düşmeyen kimi şiirlerini Pisunda'da yazmış olmasından belirgin bir gurur duyuyorlardı. Şimdiye kadar Rusçadan yapılan çeviriler yerine doğrudan Türkçeden yapılan çevirilerle tanımak istiyorlardı. Türk edebiyatını ve genç kuşak edebiyatçıları merak ediyorlardı. Genç kuşak edebiyatçıların bizde de pek tanınmadığını, onların çok iyi tanıdığı şair ve yazarları tanıtmak, ders kitaplarını almak bir yana, eğer kendi ecelleriyle ölmezlerse süründürmek için elden gelenin yapıldığını, günümüz edebiyatını da medyanın sahip çıktığı bir iki yazarla paşa paşa götürmeye alıştığımızı, sanatı şarkıcılara ve dansözlere bırakmış olduğumuzu hiç söylemedim. Onlar da köşeyi dönsünler ve anlasınlar, küreselleşince dünyalarının kaç bucak olacağını. Tepkiler, eleştiriler, yanıtlar. 10. basım için. 2 yıl önce ilk basımı yapıldığında Türkçe Of'un nasıl karşılanacağını bilmiyordum. Dille herkesin ilgilenmesi beklenemeyeceğine göre özel sayılabilecek bir ilgi alanına seslendiğimi düşünüyor, kitabımın okur bulacağından kuşku duyuyordum. Türkçenin giderek bozulmasından rahatsızlık duyan bu kadar çok kişi olabileceğini hesaba katmamışım. Ummadığım ama çok sevindirici bir ilgiyle karşılandı kitabım ve bugün 10. basım için bir şeyler söylemenin sevincini yaşatıyor bana. Ummadığım ilgi, çok okunmasının yanında çok önem verdiğim kişilerin kitabım hakkında olumlu olumsuz görüşlerini yazmasıyla da kendisini gösterdi. Ulaşabildiğim bütün eleştirileri 10. basımın sonuna eklemeyi planlıyordum ve sonunda o güne geldim. Bu arada gözümden kaçan yazılar olabilir, varsa sahiplerinden özür dilerim. Türkçe Of hakkında yazılanların bir bölümü yüreklendirici, gönendirici yazılardı, öbür bölümü ise acımasız eleştiriler içeriyordu. Hiçbir ayrım gözetmeden tümünü kitabımın sonuna ekliyorum. Kimin haklı, kimin haksız olduğu kararı okura aittir. Şu kadarını söyleyeyim, yapılan eleştiriler içinde ciddiye almadığım olmadı. Kitabı bu eleştiriler doğrultusunda defalarca gözden geçirdim ve haklı bulduklarımın gereğini yerine getirdim. Ancak eleştiriler arasında katılmadıklarım olduğu gibi anlamadıklarım da vardı. Bunların değerlendirmesini de siz sevgili okurlarıma bırakıyorum. Kitap ve dergilerde yayınlananların yanında en az onlar kadar önemsediğim başka eleştiriler de aldım. Bana mektupla, faksla ulaşan pek çok okurumun eleştirileri de benim için son derece değerlidir. Bu mektupları sahiplerinin iznini almadığım için yayınlamıyorum ama kitabın sonuna onların ilettiklerinden bir özeti de eklemeden edemedim. Feyza Hepçilingirler. Feyza Hepçilingirler, Siyah Beyaz, 29 Kasım 1997. Yanlış Avcılığı. Türkçe Of'un yayınlanmasından sonra aldığım olumlu olumsuz eleştirileri yazmak istiyorum. Çünkü bunları unutmaktan korkuyorum. Bir daha bu kadar ilgiyle karşılanacak bir kitap yazamayabilirim. İlk kez bir kitabım üst üste baskılar yapıyor, ilk kez milli oluyorum. Daha önce de yeni baskılar yapan kitaplarım oldu ama bir baskının tükenmesi yıllar aldı. Demek ki 3 ayda 4 baskı şerefine ancak 10. kitabımla ulaşabilecekmişim. Türkçe ofun başarısı üstüne pek çok değerlendirme yapılabilir. Daha önceki kitaplarımın ağırlıklı türü olan öykünün pek okunmadığından tutun, medyanın eleştirisinin bile ilgi çekici olduğuna, Türkçe üstüne düşünenlerin ya da bilgilenmek isteyenlerin çokluğuna, sonunda ana dilimizi kurtarmak için harekete geçmek istediğimize ve belki başka yorumlara kadar pek çok değerlendirme. Zamanın bunlardan hangilerini doğrulayacağını, hangilerini yalanlayacağını şimdiden kimse bilemez. Çok okunmakla ilgili bir gözlemimi de aktarmak istiyorum size. Kitap ilk baskısında 1500, sonrakilerde 2000 adet basıldı. İkinci baskıdan itibaren karşılaştığım tanıdıklar içinde kitabı okumayan neredeyse kalmamıştı. Öyleyse Türkiye'de çok satılıyor, çok okunuyor olmanın ölçüsü bu rakamlar çerçevesinde belirleniyor. Yalnızca 3500-4000 kitap herkesin okumasına yetiyor. Demek çok satmanın alt sınırı, belki üstü de aşağı yukarı bu. Olumlu eleştirilerden çoğunun bana ulaşmadığını biliyorum. Neredeyse ulusal sayabileceğimiz eğilimlerimizden biridir beğenileri söylememek. İstanbul Kitap Fuarı'nda Şiar Yalçın'ı "O kadar kızdıran hanım siz misiniz?" diye yanıma yaklaşan orta yaşlı beyi önce Şiar Yalçın'ın muhbir okurlarından biri sanmıştım. Sonra "Soyadınızı yanlış yazmış, farkında mısınız?" dedi o bey. Kitabını imzalattıktan sonra da "Osmanlıcacıların size kızması çok doğal, üstünde düşünmeye bile değmez" diyerek ayrıldı yanımdan. Kitabı kahkahalarla okuduklarını söyleyen güzel gülüşlü gençlerden, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki hocalarının her gün kitaptan bir bölüm okuduktan sonra derse başladığını anlatan doktor adaylarına, "Siz bu kitaptan sonra da yanlışlar bulmuşsunuzdur, imzanızla birlikte onlardan birini yazar mısınız?" diyen olağanüstü güzel genç kıza kadar pek çok kişi Türkçe ofu alkışlarla karşıladı. Olumsuz eleştirilere gelince, ötekiler kadar sessiz kalmayı içlerini sindiremeyenler eleştirilerini mektupla, faksla, telefonla ilettiler. Hatta Türkçe of sayesinde yaşamımda ilk kez internet aracılığıyla mesaj alma mutluluğuna eriştim. Benim alaycı üslubumu kullanıp dalga geçenlerin yanında sert, acımasız eleştiriler yapanlar da oldu. Mimar olduğunu söyleyen İstanbullu bir hanımefendi Kurtlubak'la kör alıcı sözünü kullanmamı yadırgadığını söyledi. Bu sözün aslını, kel satıcının kör alıcısı olur biçimini bilmememi, araştırıp öğrenmemiş olmamı ayıpladı. Deyimlerin, atasözlerinin asıllarını bulmaya çalışan bir araştırmacı değil, yalnızca yanlış kullanım örneklerinden yola çıkarak dikkatleri Türkçe üstünde yoğunlaştırmaya çalışan sıradan bir dilci olduğumu söylemedim ona. Eleştirilerinizi bana topluca bildirirseniz yanlışlarımı düzeltmeye çalışırım demekle yetindim. Herkesten beğeni alkış beklemiyorum elbette ama dille bir biçimde ilgilenen insanların kitabı özellikle yanlış bulmak için okumaları, bunu görev edinmeleri beni çok düşündürdü. Hala da düşündürüyor. Sen herkesten yanlış bulmaya kalkarsın öyle mi? Bak senin de yanlışların var diye bilmek için Türkçe ofu didik didik edenler, benim yapmaya çalıştığım işi pek anlamamışlar gibi geliyor bana. Birilerini rezil etme uğraşı değil benimki. Türkçenin onurunu kurtarma çabası. Asıl duygu burada mı beliriyor yoksa? Türkçenin onurunu kurtarmak sana mı kaldı duygusu? Öteki adlarını da bilirsiniz bu duygunun, söylemek gerekmez. Oysa ne kendimi hatasız ilan ettim ben, ne de örnek olarak gösterdim. Üstelik mikrop kapma tehlikesiyle burun buruna bir doktor gibi çalışıyorum. Yüzlerce, belki binlerce yanlış kullanım örneğinden hiç olmazsa birkaçının benim dilime de yerleşmesini önleyecek bir puan zehir salgılamıyor vücudum. Doğruyu söylerken yanlışını anımsamayı, örneğin alkışlarla gönendim demeyi hazırlanırken eleştirdiğim gönenlenmek sözcüğünün aklıma gelmesini önleyemiyorum. Sözün kısası, anlatımımda hata bulmalarından pek ürkmüyorum. Haklılarsa yanıldığımı söyleyip özür dilemeye hazırım ama haksızlarsa, yanlış yakaladığını sanıp heyecana kapılanların yanıldıklarını kanıtlamak kadar keyifli ne olabilir? Doğan Hızlan, Hürriyet 17 Eylül 1997, Türkçe of, cehalet in. Okuduğumuz, konuştuğumuz Türkçenin durumunu İç kapayıcı örneklerden öğrenmek ister misiniz? Türkçe konusundaki cehaletimizin derecesini tahayyül ve tasavvur edebiliyor musunuz? Konuşurken, yazarken yaptığınız hataların farkında mısınız? Hatalarınızı düzeltmek için bir çaba gösteriyor musunuz? Çoğumuzun soruları cevabı hayır olacak. Durumun kötülüğünü öğrenmek için Feyza Hepçiringillerin Türkçe of, Remzi Kitabevi kitabını mutlaka okuyun. Bu tür kitapların yüzü asıktır. Oysa Feyza Hep Çilingirler'in dil yanlışlarımızı sıralayan kitabı, dil bilgisini bize güler yüzle aktarıyor. Örneklerle bizi hem bilgilendiriyor, hem de denemenin tadına varmamızı sağlıyor. İronisi de tam uygun kıvamda. Türkçe Of'u gülerek üzülerek okudum. Günlük yaşamda fark etmediğimiz hataların büyüklüğünü kitapta görünce anlayabiliyoruz ancak. Hep Çilingirler kitaptaki hata yapanlar sıralamasında başı siyasilere vermiş. Yöneticilerimizin Türkçeyi bilmedikleri ortada. Belki de onun için ne yaptıklarını bize anlatamıyorlar. Şarkı sözlerindeki cehalet, dublajlardaki rezalet. Bence her bölüm ayrı bir kitap olabilir, malzeme çok. Örnekleri okuduktan sonra girişe gerek yoktu diyebilirsiniz. Başkalarında günüç gördüğünüz hataların daha fazlasını yaptığınızı unutmayın. Azimet Köylüoğlu, buradaki amacımız Batı standardına Türkiye'deki terör olayını çekmek. Demek standart dışı terör yapılıyormuş. Türkiye'de terörü Batı standardına uydurursak sorun kalmıyor. Tansu Çiller'in Türkçesinin neresini düzeltelim? Azerbaycan'daki bir isyan için memnuniyetle izliyoruz demiş. Bir bombalamadan sonra da ölü kaybı olmamıştır diye konuşmuş. Böylece ölülerin sağ salim mezarlarına ulaştırıldığı anlaşılıyor. Gazete başlıklarına gelelim. Londra'da özgürlük gösterilerinin sonu kötü bitti. Son bir daha nasıl bitsin? Katliamda ihmal var. Gereğince uygulanamamış bir katliamdan söz ediliyor. 100 kişinin öldürülmesi planlanmış ama ihmal yüzünden sadece 10 kişi öldürülebilmiş sanki. Rahli Tedris'ten geçeceklerine Tedrisat'tan geçenler, selamlık deyince arkasından harem yerine haremlik diyenler, manenin arkasından maddedeni bilmeyip maddeni kullananlar, yabancı dilden kelime, deyim kullananları yazar, Türk kaşığıyla Amerikan nanesi yiyenler olarak nitelendiriyor. Fransız kaşığıyla İngiliz nanesi yenilen günler geride kaldı. Ünlü bir şarkıcının dinleyicilerine iltifatına ne demeli? Bizi nasıl seviyorlar? Suratlarına, yüzlerine baktığımız zaman sevgi kıvılcımları üstümüze sıçrıyor. Eskiler Esma'yı üstüme sıçratma derlerdi. Türk Dil Kurumu ile ÖSYM arasındaki dil ihtilafına sıra gelmeden yerimiz bitti. Eskiden Bab-ı Ali kapısından mürür edip geçer iken, yek bir atlı süvariye tesadüfen rastladım deyip gülerdik. Şimdi kahkahadan ağzımız kapanmıyor. Savaşay, yeni yüzyıl, 20 Eylül 1997. Sataşma var Sayın Başkan. Feyza'nın kitabı çıkmış. 30 yıl evvel yitirdiği anacığının anısını, ana dilimizin hali pürmelali üzerine yazdığı yazıları bu kitapta toplamış Feyza. Adasını Türkçe Of koymuş kitabının. Ne diyek? Vatana, millete ve elbette Feyza Hep Çilingirler kardeşi hayırlı olsun. 230 sayfa boyunca aklını, gönlünü, emeğini, bir kısım zevatı muhtemelen nafile çabalama gibi gelecek bir uğraşa teellemiş. Belki de çoğu kez içi cızlaya, yüreği yana, ruhu darala yazmış yazdıklarını Feyza. Ama yine belli ki bir de keyiflenmiş, gönenlenmiş, becerik becerik hissetmiş kendini. Okuyunca düşündüm de, Türkçe için yazı yazmak piyano hamallığı gibi bir şey olsa gerek. Hem o beter ağırlığını sırtlanacaksın, hem taşırken akordunu bozmayacaksın piyanonun. Bizde küfeci, caraz kalcı filan çoktur ama bu zorluğu yüzünden piyano hammalı azdır malum. Gerçi buzdolabı filan taşımak da bir nevi uzmanlık işidir. Gazını kaçırmadan nakletmek, yerleştirmek de meşakkatlidir ama neticeten birkaç yüz bine gaz takviyesi yaparsın kurtulur buzdolabı. Piyano öyle mi? Akordu kaçta mı tekrar yapılması yenisini satın almaya yakın gelir vallahi da. Ne talihsiz romanım. İşte bu kan ter yapıcı işi becermiş kitapta Feyza. Belki soluk soluğa okunacak bir bestseller değil ama soğuk soğuğa okunmayacak kadar da ılıman bir muhabbet anahtarı sunuluyor okuyucuya. Ancak ayıptır söylemesi ya da övünmek gibi olmasın, bencil, narsist, egosantrik, egzantrik ve iflahsız bir koç burcu olduğumdan bu gayret ilmiklenmiş kitaba biraz itiraz satırlarımda var elbette.